Üçüncü ayrım. Fazla hareket etmeyi, iyi beslenmeyi, güvenilir ilişkileri ve zihinsel, manevi teşvikleri vakitlice dert etmek daha uzun ve daha onaylanabilir bir hayat yaşama ihtimalini arttırır. Ancak hayatın dördüncü safhasında yaşlanmanın akışı içinde hayatın giderek soğuyan ve yalnızlaşan sonbaharında üst üste yığılan irili ufaklı zafiyetleri dert ederiz. Bu olup bitmiş ve umulur ki güzel geçmiş olan her şeyin ardından gelen sonrasının zamanıdır. Şimdi gözümün önünde uzanan daha sonrası ve daha ötesi. Şayet tam bir kayıtsızlıkla bakmıyorsak huzursuzluğa yol açabilir. O pek önemsediği şeyler ben artık var olmadığımda ne olacaktır? Ben kendim ne olacağım? Hiçliğe mi düşeceğim yoksa bir başkalaşım mı geçireceğim? Ancak hayatın sonunda kış sökün eder. Bir yeniden canlanma safhası olabilir bu. En azından doğada öyledir. İnsan da doğanın bir parçası değil midir? Yoksa sadece ve sadece onun için bambaşka mı olacaktır her şey? Hayatın büyük bir bölümü boyunca benlik sadece gerçek bir benlik değil, gündüz ve gece düşlerinde, umutlarda ve özlemlerde kendini belli eden olası bir bellektir. Eğer bütün hayatımı yaşanmamış ihtimallerin narkoz uykusu içinde geçirmek istemiyorsam, içimde uyuklayanları gün ışığına çıkartıp çıkaramayacağıma karar vermem gerekir. Yaptığım tek bir seçimin sonucu tamamen farklı bir hayat olabilir. Keza yapmadığım bir tercihin sonucu da öyle. Denemeler yaparak, kendimi sınayarak ve sürekli bana ilginç görünen bir şeyleri deneyerek kendi gerçekliğimi yaşar, kendi ihtimallerime vasıl olurum. Şu soruları beraberinde getiren yeni teknik kazanımlar da vardır bunlar arasında. Bunlara niçin ihtiyaç duyuyorum? Bunlarla ben ne yapabilirim? Bunlar bana ne yapar? Bütün dertler kendini gerçekleştirme ile ilgilidir. Ama benliğin olanaklarından bir gerçeklik ihmal etmek anlamında. Bütün olanakları gerçekleştiremem. Bazılarını bir kenara bırakmam gerekir ki kalanlara daha fazla alan açabileyim. Her gerçekleşme sadece beni değil, başkalarını da ilgilendirir. Onları da göz önünde bulundurmam gerekir. Bu bakımdan onların da beni göz önünde bulundurmasını umursarım. Her gerçekleşme ayrıca benliğin kendiyle ilgili yasama erkine ihtiyaç duyar. Kelimenin kökenindeki anlamıyla özerkliktir bu. Kendi yasasını yapıyordur. Bu yasa önem verdiği şeyi gerçekleştirmek isteğinin uyacağı bir kural olabilir. Mesela şöyle, hayatını onaylamaya değecek şekilde tanzim et. Hala olandan olması istenene geçişte küçük adımlarla temrin yapmak yararlı olabilir. Tıpkı çikolatayı azaltırken olduğu gibi. Sebatla temrin yapmak başarının formülüdür. Uzun bir yolu ancak gün be gün adım adım ilerleyerek kat edebiliriz. Yoksa ömrü yılın ilk gününden ilerisine vefa etmeyen yılbaşı kararlarıyla kalırız. Kendini dert etmenin ereği kendinden memnuniyet midir? Kendiyle ve dünyayla arada barışık da olmak yerinde olur. İster sebepsiz olsun, ister başarıyla üstesinden gelinmiş bir uğraşım neticesi. Memnuniyet hoş bir haldir. Ama tamamen bunun içinde batmaktan insanı akıllı dertleniş korur. Hayatın nefeslenebilmesi gerekir. Nefes almak, memnuniyet duymak, nefes vermek, memnuniyetsiz olmak, sonra tekrar baştan fazla memnuniyet, heyecanlı, yaratıcı ve üretken bir hayatın önünde engel olabilir. Zaten er veya geç yine bir memnuniyetsizlik hasıl olur. Bu da iyidir. Bu zıt haller arasında salınırken insanı kendine dert edişi buna el veren her düzlemde gelişme fırsatı bulacaktır. Bedenen, ruhen ve zihnen. 4. bölüm. Benliğin duyusallığı. Kendimle dost olmak istiyorsam bedenimle dost olmayı ihmal edemem. O hayatın temelidir. Onsuz var olamam. En azından bu hayatta içlerinde devindiğim zaman ve mekan gerçekliğinde yapamam bunu. Belki düşlerimdeki beden değildir o. Ama ondan başkasına da sahip değilim. Elbette arzularıma göre kestirip biçtirebilirim de bedenimi. Lakin doğranıp kalabilir o arada. En iyisi onun bakımını yapıp şayet onun haz alma kabiliyetiyle, çalımıyla, sağlığıyla ve dayanıklılığıyla meşgul olursam, bana sağlayacağı hazların zevkine varmamdır. Buna karşılık bedende aracılık edeceği başka tecrübelerle dost olmamı talep eder. Ağrılar, cazibesizlik, hastalık ve fanilik. Hiçbir bedende sadece olumlu tecrübeler olmayacağını bilirsek o bize teselli olur. Harikulade görünen bir modelin bile daima zayıf noktaları vardır. Kendiyle dost olma yolunda 4. yordam bizi bedenimize dikkat etmeye teşvik eder. Kendini aşırı sevenlerin şayet ideal ben tasarruflarına uymadığında bedensel olan her şeyi tümden hor görmüyorlarsa çok bayıldıkları beden kültü değildir. Burada söz konusu olan. Kendiyle dost olanın çok daha ölçülü bir tavır olan beden kültürü her şeyden önce duyulara dairdir. Bedenin o menfezlerine ve sensörlerine dairdir. Dünya bazen daha zevkle, bazen daha zevksiz bir şekilde akar. Oradan içimize ve su tutar. Meğer ki benlik bütün kapakları kapatmasın. Duysallığı kim veya ne meydana getirmiş olursa olsun, Tanrı ve doğa insanların elinde ziyadesiyle faydalı bir şey vermiştir. O olmadan dünyada yönümüzü bulmak zor olurdu. Duyuların haz dolu tecrübelerinden oluşan rengarenk bir paleti bize sunabilmeleri onları sık sık kullanmaya ayartır bizi ve kesinlikle yaşam sevincini arttırır. Bu da hayatı kolaylaştırır. Duygularına gömülerek yaşayan insan anlama dair sorulara daha nadir sorar. Duygusal doygunluk tecrübesi hayatın anlamsal doygunluğuyla doğrudan doğruya ilişkilidir. Bedeni daha iyi algılamaya ve hazları geliştirmeye dönük temrinler duygusallığı yoğunlaştırmaya yarar. Düşüncesizce çarçur ederek duyuları köreltmeyi önleyecek teknikler de bilinçli bir biçimde uygulanabilir. Üstelik de dört duvar arasına tıkılmış olarak ekran görüntülerine bakmaya sık sık ara verip bunun yerine insanların yüzlerini okumaya çalışmak, evlerin cephelerini incelemek, bir sergi gezerek kendine resimlerin etkisini bırakmak, manzaraların çeşit çeşit biçimlerine ve renklerine içini açmak ve gökyüzünde durmaksızın değişen bulutların geçişine hayran olmak, modern zamanlarda tekrar cazibe kazanan eski bir romantik projedir bu. Görme duyusuna iyi gelir. En kolayı duyma duyusunu tahrik etmektir. Çalma listenizdeki gözde müzikleriniz kulaklarınızdan geçerek bütün bedeninizin nabzını da atar. Dert edeceğiniz tek şey işitme yolunuzu tamamen bununla tıkamayıp dünyayı ve kendinizi unutarak çevrenizdeki bir insanın dostça temas girişimini veya bir aracın tehlikeli bir biçimde yaklaşmakta olmasını duymazdan gelmemektir. Dünya kulaklıklakinden fazladır. dört bir yandan ses seda, seslenişler, bazen de sessizlik, evet, bazen de gümbürtü dolar kulaklarımıza. Dünya ve onun içindeki her şey bu yolla konuşur. Şuna veya buna da dikkatli kulak vermek bir tercihte bulunmayı gerektirir. Bir parkta elimde cep telefonuyla yürürken cihaza yüklenmiş apps yardımıyla kuşların şarkılarını seçebilirim. Duyuların elektronik araçlarla kuvvetlendirilmesidir bu. Seslerle çalışan sanatçı Christina Kubisch Electrical Walks, elektronik gezintiler sunumu çevredeki elektromanyetik alanları işitebilir kılar. Kim demiş koku alma duyusu faydasızdır diye? Sahiden Aristoteles büyük bir zihnin küçük yanılgısı. Kokuların hafızanın depolandığı yerler olmak gibi bir faydaları vardır. İnsana ömür boyu refakat eder ve bu istikrarıyla hayat duyusunu temellendirirler. Ayrıca söz gelimi bozulmuş gıda maddeleri gibi tehlikelere karşı uyarı sinyali işlevi görürler. Burnun sensörlerini talim etmek için bütün çevremizi bir koku orgu olarak idrak etmek yeterlidir. Multimedya sanatçısı Wolfgang bunun bir teknik uygulamasına cüret etti. Osmo Drama Festivali'nde bilgisayar güdümlü 64 borudan arka planda onlarla alakalı seslerle beraber bol kontrastlı kokular püskürtüldüğü ortama moleküler koku organının reseptörlerini bir rüzgarın esintisi misali kat ettiler. İmbat esintisinin kokusu yanında martı sesleri, bir kamyonun rüzgarı, araba tekerleği kauçuğunun yanık kokusu, limon tazeliği, bayatlamış bir küfü, taze pişmiş ekmek, gemi motorlarının gres yağı dumanı, gül aromasının hafif koku izi, orman toprağında yosunlar, sağanak yemiş ıslak çoraplar, insanı ısıran uyraların hoş kokuları keskinleştirdiği bir tecrübe etmek dikkate değerdir. Yalnız arada bir nefesini vermek zorunda kalıp o an hoş bir kokuyu kaçırmak da kaçınılmazdır. Tat alma duyusunu yiyip içen herkes talim eder. Ama ne yiyip ne içtiğimiz hiç de fark etmez değildir. Midemize giren birçok madde bedenimizin inşaat malzemelerine dönüşür. O halde bedenimizi dert etmek demek, yediklerimizin sadece lezzetine dikkat etmekle kalmamak demektir. Gıda maddelerin içinde ne var? Nasıl imal ediliyor? Bedene ne gibi etkileri olur? Uzun zamanlar boyunca insanlar ne bulabiliyorlarsa onunla yetinmek zorundaydılar. Modern insanların ise seçmesi gerekir. Onların özgürlüğü benliklerinin midesinden geçit resmi yapar. Uzmanlar bol sebze, salata, meyveli, besleyici ve posa içeriği zengin bir gıda rejiminden yanadır. Bedenin muhakkak yabancı madde olarak teşhis edeceği, alerjilere sebebiyet verebilecek zararlı maddelerden, katkı maddelerinden ve tatlandırıcılardan olabildiğince kaçınarak, ayrıca nakliye yollarını kısaltmak için olabildiğince yerel ve mevsimsel gıdaları tercih etmek gerekir. Bedeninle dost olmanın gereği olarak onun için en iyisi olacak beslenme tarzını bulmaya çalışırken bilgi edinir, birçok şey dener. Yeme zevkini arttıran katkı maddelerine dikkat ederim. Değişen beslenme modalarının aklımı başından almamasına çaba gösteririm. Sürekli yeni bir lezzet herkesin dilinde pelezenk olur. Tercihe göre vejeteryan çeşidi de. Esasen çaresizlikten vejeteryan olmak da mümkündür. Mecbur kaldığınız için salata yersiniz. Diyelim ki kilonuzdan ötürü veya et tüketiminin ekolojik sonuçlarını göz ardı edemediğinizden ötürü kitlesel hayvan beslenme koşullarının gaddarlığınca olmasından ve hormon ve antibiyotik kullanımı gerektirmesinden ötürü. Belki de gelecek haşerelerden edinilecek proteinleri içeren tam gıda tozlarındadır ve sensör kalemiyle deri üzerinden gıda maddesi takviyesi yapılacaktır. Sensörleri tümden yüzeyimize yayılmış olan dokunma duyusu muazzam bir duygusallığa imkan açar. Öncelikle ötekiyle teati edilen dokunuşlar karşılıklı samimiyeti ve varoluş hissini güçlendirir. Dokunuyorum, o halde varım. Tango, ergo sum. Dokunmadan yana eksik çekmeyelim diye Tanrı veya doğa onu öyle bir cazibe gücüyle donatmıştır ki dokunmak erotizmin gözde aracısı mevkiine yükselmiştir. İnsanların buna rağmen onun eksikliğini çekmesi o oranda üzüntü verici. Bir ilişkisi olan insanların bile elleri birbirini bulamaz. Birçok durumda ve sadece dokunma duyusunu değil, tek bir edimde bütün duyuları mükemmele eriştirmeye muktedir olan en mahrem dokunuş eksik kalır. Cinselliğe son veya ara vermek kaçınılmaz olduğunda bile cinsellik olmadan da tam tekmil bir dokunuş ve samimiyet imkanı bulabiliyorsanız buna daha iyi katlanırsınız. Nörobiyoloji 5 duyuyu tamamlayan 6. bir duyu ortaya çıkarttı. Hareket duyusu. En basit görünen her hareket esasında bile bedenin bütün parçalarının koordinasyonunu üstlenir. Bu öyle karmaşık bir iştir ki sayısız nöron ve sinapsın aktivite edilmesini gerektirir. Bunlar beynin başka operasyonları içinde kullanıma hazırdır. Beyne ve organlara oksijen temin eden derin nefesi fazlaca hareket ettiğimizde kendiliğinden alırız. Sorun olan modern insanların eski çağlardan farklı olarak hemen hemen hiç kendiliğinden hareket etmemesidir. Ekranlar, asansörler, yürüyen merdivenler, otomobiller, elektrikli kaykaylar adım adım hareket etmekten kaçınmaya ayartır bizi. Her birey onu harekete sevk edecek ve memnuniyetle uyacağı cazibeler yaratarak buna karşı koyabilir. Yürüyüş adımlarımızı, merdivenlerdeki metrelerimizi telefon uygulamalarıyla belgelediğimiz günlük hedefler de dahildir buna. Başkaları alay ederse etsin. Beyin yapısında 7. bir duyuya bile referans buldular. Sezme duyusu. Bedenin içinden ve çevreden, iç ve dış dünyadan değerli malumat aktaran işaretler alır. Bilhassa mide bölgesinde karın boşluğu, sinir ağının binlerce biyolojik anteni an be an yüz binlerce veriyi toplayıp işlemek üzere beyne aktarır. Karnımızdaki his bir uydurma değildir. Orada bedenin bilgisi dile gelir ve sezişler biçiminde sinyalleri anlamlandırmayla meşgul olan bilince ulaşır. Aldanmaya yatkın olan karnımızdaki his değil, düşünsel bedenimizdir. Bedenin konuşmasına ciddiye almadığında veya anlamakta yetersiz kaldığında aldanır. Bedenin hassasiyetine fazla duyarlı olmak bunda eksiklik göstermekten daha iyidir o bakımdan. Hafif bir hastalığı eğilimi bedenin sinyallerini algılamak istememe tavrından yeğdir. Peki ya ağrılar? Kimse kafayı takmak istemez ama herkes tanır onları. Hangi biçimde olursa olsun. Onların sağladığı tecrübeyi de baştan anlamsız saymayın. Onlar dikkatimizi bedenimize çeker. Bizi onunla daha fazla meşgul olmaya çağırır. Bedenimizi daha sakınmalı davranmaya zorlarlar. Belki de bir şeyleri yanlış yaptığımız hayatımız üzerine derin düşünmeye zorlarlar. Beni buna iten bir disk kayması vakası olmuştu. O saat kendimle daha fazla ilgilenmeye ve bunun için bedenimi daha iyi tanımaya hazırdım. Neler oluyor bedenimde? Neyim var? Sırtım ne halde? Kaslarım ve bağlarım ne durumda? Ya diyaframım, yemek borum, midem, bağırsağım, ciğerim, kalbim, baştan ayak parmaklarına her şey birbiriyle bağlantılıdır bedende. Hiç göze görünmeden işleyip durur. Kolayca unutabiliriz onu. Ama beden, bedeniniz bütün ihtimamınıza rağmen ondan talep ettiğiniz her şeyi vermiyorsa size, o zaman bedeninizi hoş göreceksiniz. O da bir insandır. Sadece makine değil. Üçüncü ayrım sonu.